Tarihten Yansıyanlar.
Değerli dinleyiciler, yeni bir Tarihten Yansıyanlar programıyla karşı karşıyayız. Yine önemli bir konuk ve önemli bir konuyla karşınızdayız. Konuğum Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol, ANKASAN Başkanı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi. Bugün sizlerle ben de kendimi tekrar hatırlatayım. Program yapıcısı Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin. Her zaman olduğu gibi yine sizlerle Tarihten Yansıyanlar programıyla bu hafta da karşı karşıyayız. Bu haftaki gündemimiz Orta Doğu ve Orta Doğu bağlamında da Suriye. Suriye meselesi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den ayrılma kararı, ani bir manevrayla Suriye'den çekilme kararı alması ki bu çekilme kararı ne kadar sahih, ne kadar reel, tabii onu tartışacağız konuğumuzla. Ve onun akabinde de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus lider Putin'le yaptığı zirve ve yaptığı görüşmeler neticesinde yeniden hareketlendi, yeniden gündemin ön sıralarını aldı. Biz de bu çerçevede Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri siyasetleri ve stratejileri çerçevesinde Suriye meselesini aydınlatmaya çalışacağız. Ben öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Sayın Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum sevgili hocam.
Evet, Sayın Hocam sizinle de daha önce de bir program yapmıştık. Gayet güzel, özlü bir program olmuştu. Dinleyicilerimiz aşina olacaklardır size. Bu programda Suriye meselesini biraz daha netleştirmek, biraz daha bu son gelişmeler çerçevesinde aydınlatmak istiyoruz. Ve ilk tabii sorumuz Suriye'de neler oluyor diye sormakla başlayalım Sayın Hocam.
Suriye'de olan hadise aslında 2011 itibariyle bakıldığında bir anlamda güç mücadelesinin kilitlendiği ve çıkmaza girdiği bir adres. Ve aynı zamanda Türkiye'nin bir bölge ve küresel güç adayı ülke olarak öneminin tüm aktörlerce kabul edildiği bir kriz, bir iç savaş Suriye'ye bakıldığında. Şimdi tabii burada Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığında Suriye krizi Büyük Orta Doğu projesinin ciddi anlamda duvara tosladığı bir yer. Ki bu krizde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bir takım hatalar hem Amerika'nın Suriye politikasını biraz daha geniş anlamda Orta Doğu ama daha makro planda dünya politikasını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi iç siyasetini de ciddi anlamda etkilemiş vaziyette. Dolayısıyla Suriye merkezli gelişmeler sadece Suriye ve yakın çevresini değil, Suriye üzerinden bir takım politikaları güden, bir takım projelerini gerçekleştirmek isteyen ülkeleri de çok derinden etkileme. Amerika'nın Afganistan ve Irak sonrası kendisi açısından, ki burada bir de Libya örneği var özellikle Arap Baharı'yla birlikte yaşanan, belki çok rahat bir şekilde çözebileceği bir sorun ve Büyük Orta Doğu projesini hayata geçirebileceği bir engel olarak gördüğü Suriye, bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin, bırakınız küresel anlamda liderliğini, Batı içerisindeki liderliğini de tartışmalı hale getirmiş durumda. Ki bunu biz söylemiyoruz. Bir önceki Alman Dışişleri Bakanı Gabriel bunu çok net bir şekilde ifade etmişti. Amerika artık Batı'nın lideri değildir diye. Ve bugünkü Dışişleri Bakanı, Alman Dışişleri Bakanı Maas'a bakıldığında da Maas daha öteye taşımak suretiyle Amerika'nın artık kapitalist, liberal düzenin lideri olamayacağını çok net bir şekilde söylemekte. Ve bugün Amerika'nın Türk yakın çevresinde yürütmüş olduğu bu mücadeledeki başarısızlık, aynı zamanda Amerika'nın kendi iç siyasetinde de derin çatlamalara ve çatışmalara yol açmakta. Bunun sebebi de çok net. Amerika bu Suriye politikasında izlediği yanlış politikaların bir sonucu olarak Türkiye gibi güçlü bir müttefikini ciddi anlamda kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bugün Amerika'ya bakıldığında yekpare bir Amerika görmüyoruz. Amerika içerisinde Türkiye ile bu ittifak ilişkisinden ya da müttefiklik ilişkilerinden yana olan bir kesim de var ve bu kesim çok net bir şekilde Amerika'daki, efendime söyleyeyim, bir takım karar alıcı mekanizmalara yönelik yanlış yapıyorsunuz diyebiliyor. Ve yine bakıldığında Suriye Büyük Orta Doğu projesinin ötesinde yeni ittifakların, yeni işbirliklerinin de doğmasına zemin hazırlamış vaziyette. Örneğin burada ilk akla gelen buradaki somut gelişme Astana olarak karşımıza çıkıyor ki düne kadar Türkiye, Rusya, İran üçlüsünün bir araya gelebileceği garantör ülkeler olarak bir mekanizma geliştirecekleri ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bölgede çok farklı projeler yürüten ülkelere karşı bir direnç sergileyebilecekleri eminim bir hayal edilmesi bile zor olan bir durumda. Ama bugün bakıldığında Astana süreci bir takım jeopolitik kaygıların, tehdit algılarının ortaya çok daha farklı tablolar çıkartabileceğini ortaya koymuş vaziyette.
Bu çerçevede hocam, sözünüzü tabii, unutmayın. Buyurun. Astana sürecinin başarılı olmasının sebepleri arasında böyle izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin evet, daha iyi aydınlatılması noktasında kısaca neler diyebiliriz? Yani Astana süreci neden diğer işte Birleşmiş Milletler sürecine göre veya Cenevre'ye işte göre, Cenevre'ye evet, göre neden başarılı, daha başarılı oldu? Ne diyebiliriz bu konuda?
Çünkü bir kere en temelde Astana sürecinin buradaki aktörleri samimi olarak bölgede krizin sona erdirilmesi, Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesinden yana bir niyet beyanı ve iradesi ortaya koydular. Cenevre açıkça söylemek gerekirse sorunu çözüyor görüntüsü altında bu meseleyi daha da derinleştiren ve efendime söyleyeyim çok daha farklı gayeleri güden bir projeye aslında hizmet ediyordu. Bugün mesela Astana sürecine bakıldığında en temel hedeflerden bir tanesi bir Suriye'nin egemenliğidir. Toprak bütünlüğüdür, bağımsızlığıdır. Ama Cenevre sürecindeki bazı aktörlere bakıldığında halen Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bu anlamda egemenliğini tartışmaya yönelik bir pozisyon takılıyorlar. Ve bu da haliyle bu pozisyonla Astana arasında bir mukayese yol açıyor ki burada üç büyük güçlü bölge devletinin ortak hareket etmesi hem diplomatik anlamda ki Astana bunun diplomasi boyutudur hem de sahada askeri boyutta hakim durumları burada belirleyici oluyor.
Peki hocam tam da bu noktada evet. Şunu diyebilir miyiz? Bölgesel sorunları bölge ülkelerinin çözmesi daha uygundur. Çünkü bölge ülkeleri duruma, olaya, krize daha samimi yaklaşabilmektedir. Ancak bölge dışı ülkeler daha çok rekabet, çıkar açısından olaya, krizlere veyahut da anlaşmazlıklara yaklaşmaktadır. Ve bu çerçevede de mesela yakın tarihe baktığımızda bizim bölgemizde bir Sadabat modeli vardı. İşte bu Sadabat modeliyle Türkiye, Irak, İran ve Afganistan bir araya gelip bölgedeki birçok problemi çözmeye muvaffak olmuşlardı. Şimdi de onun bir örneği sergileniyor diyebilir miyiz?
Evet, hatta eğer yapılabilirse daha makro planda Rusya'nın da belki içine dahil olduğu bir süreç konuşulabilir. Ki bu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül sonrası tek taraflı olarak bir dünya inşa sürecini ortaya koymasıyla birlikte Türkiye ve Rusya'nın 16 Kasım 2001'de Avrasya'da işbirliği eylem planını deklar etmeleriyle birlikte zaten görülmüştü. Ne vardı orada? Amerika'nın tek kutuplu dünya girişimine karşı Türkiye ve Rusya şunu söylemişti. Biz çok kutuplu dünyadan yanayız. Yani senin Avrasya merkezli olarak Avrasya'ya müdahale etmek suretiyle Avrasya'daki güçlere rağmen bir tek kutuplu dünya inşa hedefini görüyoruz. Bunu bize rağmen yapmak istediğini de biliyoruz. Dolayısıyla biz bölge devletleri olarak buna karşı çıkacağız. Bakınız Suriye krizinden çok daha önce yani 10 yıl önce Türkiye ve Rusya bölgeye bölge dışı aktörlerin müdahalesi olması durumunda nasıl bir karşılık vereceklerini aslında dolaylı olarak ifade ediyorlar. Şimdi Suriye merkezine döndüğümüzde siz de çok güzel ifade ettiniz. Bize rağmen siz bir şey yapamazsınız diyor. Şimdi sonuçta Suriye genişletilmiş Avrasya'nın bir parçası. Ve orada tabii dikkat çekici olan bir husus var Sayın Hocam. Suriye iç savaşı başladıktan sonra Esad rejimi ve İran 2015'e kadar bu savaşı sürdürebiliyorlar. Fakat 2015'te bitme noktasına geldiklerinde biliyorsunuz Eylül 2015'te Rusya müdahalede bulunuyor. Rus silahlı kuvvetleri Suriye'ye yerleşiyor. Bu yerleşmeyle birlikte savaşa bir denge geliyor. Suriye'deki iç savaşa. Bu denge ne zaman bozuluyor? Amerika'nın izlediği yanlış politikaların Türk-Amerikan ilişkilerinde yarattığı derin etkilerin bir sonucu ve bu anlamda Türkiye'nin 27 Haziran 2016'da Rusya ile normalleşme sürecini başlatmasıyla bozuluyor. Ne zaman ki Türkiye Rusya ile birlikte, bakınız burada özellikle Rusya'yı zikrediyorum. Çünkü ilk etapta Rusya ile burada Türkiye'nin bir hareket etmesi söz konusudur. O savaştaki denge Amerika'nın aleyhine bozuluyor. Ve yine burada dikkat çekici olan husus 27 Haziran'ın temelinde Suriye ve kısmen Irak eksenli yeni Orta Doğu yapılanmasında bir Türk-Rus mutabakatı ama daha temelde bu bahsettiğim Avrasya'da işbirliği eylem planı yatıyor. Türkiye biliyorsunuz ondan sonra 24 Ağustos'ta Cerablus, Elbap, sonrası Afrin. Buradaki operasyonlarıyla birlikte bir kere tüm aktörler açısından vazgeçilmez bir belirleyici role ve öneme sahip olduğunu ve Türkiye'siz bir en azından savaşın ya da barışın burada olamayacağını çok net bir şekilde gösteriyor ki bugün Amerika Birleşik Devletleri bu Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerle birlikte sahadaki inisiyatifini büyük ölçüde kaybediyor. Çünkü Türk-Rus ilişkileri burada Suriye'de bir kere en temelde Büyük Orta Doğu projesini bitirmeye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu projesinde kullandığı enstrümanları sahadan temizlemeye yönelik bir politika izliyor. Ve nitekim Türkiye ve Rusya ile birlikte daha sonra sürece İran'ın da dahil olmasıyla birlikte Amerika artık vekaleten savaş yürütemez hale geliyor. Türkiye ve Rusya ve İran da buna dahil olmasıyla birlikte yürütülen hibrit savaş Amerika Birleşik Devletleri'nin düne kadar hesap ettiği bir savaş değil. Çünkü Amerika çok rahatlıkla terör örgütlerini kullanmak suretiyle şu üç şeyi gerçekleştiriyordu. Bir, müdahale için bir meşruiyet zemini ya da gerçekleştireceği projeye yönelik bir meşruiyet temeli. İki, efendime söyleyeyim, buna yönelik olarak alanda tasfiye girişimleri, özellikle demografik düzenlemeler. Üçüncüsü de devletleri kendine göre cezalandırma. Devletleri, grupları veya benzeri terör örgütleri üzerinden. Şimdi Amerika bu örgütleri kaybedince, kullandığı terörist örgütleri kaybedince ya da şu an kullanmaya çalıştığı PYD, YPG, PKK gibi terör örgütlerinin artık kendisi açısından hem karşılanamaz maliyetler hem de Türkiye gibi müttefiklerinin yerini alamayacağının çok net bir şekilde görülmesi üzerine bugün Amerika'yı efendime söyleyeyim derin bir düşünceye ve çıkmaza itmiş vaziyette. Dolayısıyla Astana'nın en önemli sonuçlarından biri Büyük Orta Doğu Projesi'nin Suriye merkezli olarak büyük ölçüde akamete uğratılması, buradaki işbirliği deneyimlerinin daha sonra mesela 25 Eylül referandumunda görülecektir. Kuzey Irak'taki bir takım oldu bittilerin önüne geçilmesi noktasında da buradaki tarafların daha hızlı, daha kararlı ve karşılıklı güvene dayalı bir eylemi harekete geçirebilmesine zemin hazırlamıştır. Nitekim siz de az önce ifade ettiniz. Türkiye, Irak, İran bağlamında Sadabat sonrası çok güçlü bir irade ortaya çıkınca hem Erbil'deki yönetim hem Amerika hem de İsrail kendisi geri adım atmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla bugün Türkiye-Rusya ilişkileri bir kez daha altını çiziyorum en temelde yeni Orta Doğu ya da yeni Avrasya'nın yeni yapılanması noktasında oldukça kritik bir yere sahip. Nitekim Sayın Putin'in açıklamalarına baktığımızda yılbaşı mesajında biliyorsunuz Türkiye'ye verdiği Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiği mesajda Türkiye ve Rusya'nın Avrasya'yı birlikte inşa edeceğine yönelik orada güçlü bir vurgu vardı. Hatırlatalım.
Bu ne zamandı Sayın Hocam?
Bu 2018 yılı sonu itibariyle verilen yılbaşı mesajında Putin'in kullandığı ifadeler. Ve bu aslında 2001'e bir kez daha vurgudur. Çok daha öncesinde bakıldığında Türkiye ve Rusya'nın ya da Türklerin ve Rusya'nın milli mücadele dönemindeki işbirliğine vurgudur ki orada Kafkas Setti projesi akamete uğratılmıştır. Şu anda da Büyük Orta Doğu Setti akamete uğratılmış vaziyette. Daha evveliyata gidersek Türklerin ve Rusların yine Orta Doğu menşeili Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sonrası biliyorsunuz 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması'na giden süreçteki ortak kaygılarının ve bunun sonucunda ortaya çıkan ortak işbirliği arayışlarının bir neticesidir. Dolayısıyla bu vurguya bakıldığında bu vurgunun tarihsel temelleri var. Ve bugün Türk-Rus ilişkileri açıkçası Türkiye açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş sonrası kendi müttefiklerine rağmen bakınız kendi müttefiklerini de hedef alan projelerine karşı bir denge arayışı ve bunun sonucudur.
Peki Sayın Hocam, burada çok önemli bir yere geldik. Rusya 2. Dünya Savaşı sonrası yeni oluşan düzlemde, soğuk savaş diyoruz buna, işte Türkiye'nin Batı İttifakı yanında yerini almasıyla bir mücadeleyi, 50 yıldan fazla süren bir mücadeleyi sonunda kaybetti.
Evet, Stalin'in oradaki hataları çok önemli.
Tabii. Eyvallah. Rusya acaba bundan şimdi ders mi çıkarıyor?
Aynen.
Bunu söyleyebilir miyiz?
Çok ilginç, çok güzel evet. bir noktaya temas ettiniz evet. hocam. Rusya bundan ders çıkardı ama Amerika Birleşik Devletleri görüldüğü kadarıyla bir ders çıkarabilmiş değil.
Evet.
Şimdi bizi Amerika ile ya da Batı ile bu kadar güçlü ittifak ilişkisine iten neden? Az öncesinde ifade ettiğiniz üzere Sovyet tehditleriydi ya da Stalin'in talepleriydi. Ve bu bizi aşamalı olarak işte Truman doktrini, NATO ve benzeri efendime söyleyeyim işbirlikleriyle, anlaşmalarla Batı'yla çok derin ve zaman zaman dengenin bozulduğu bir takım ilişkilerin içerisine itti. Ki mesela rahmetli Özal'ın daha öncesinde rahmetli mesela Menderes'in arayışlarına bakıldığında tekrardan bir Rus dengesinin Türk dış politikasına getirilmesi mecburiyetini ortaya koymuştur. Aslına bakarsanız Stalin'in ölümü sonrası Kruşçev'in ilk yaptığı iş bir nota vermek suretiyle bu taleplerin kalktığı, Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında yeni bir dönemin başlatılmasına yönelik olarak Rusya'dan bir çağrının olduğu bir süreç söz konusudur. Fakat 54 yılı itibariyle bakıldığında dönemin şartlarının bir sonucu olarak da buna Ankara o an için istenilen seviyede bir cevap verememiştir. Ama Ankara 1959'a gelindiğinde 60'ta randevu, Temmuz 1960'ta bir randevu noktasında adım atmıştır ki buradaki kırılma noktası da 57'den itibaren işte Türk-Batı ilişkilerine başlayan bu bozulmanın bir neticesi olarak Türkiye'deki karar alma mekanizmalarının bir Sovyet-Rus dengesine duyduğu ihtiyacın sonucudur. Bakınız bu ihtiyaç sadece bizim açımızdan değil, bu 1833'e giden süreç dahil olmak üzere Rusya açısından da hep söz konusudur. Rusya şunun farkındadır. Türkiye'yi kaybettiği an Karadeniz'i, Balkanları ve Kafkasları kaybeder. Bugün Rusya'nın Suriye'de bulunmasının en büyük nedenlerinden biri aslında Rusya'nın beka sorunuyla ilgilidir. Aynen milli mücadele döneminde olduğu gibi. Yani burada Lenin'i Mustafa Kemal'le işbirliğine iten sebep neyse, bugün Sayın Putin'i Sayın Erdoğan'la, Cumhurbaşkanımızla işbirliğine iten neden de aynıdır. Ki az önce konuşmamda söylediğim 11 Eylül sonrası Amerika'nın izlediği politika ortak bir tehdit algısına ve dolayısıyla ortak bir işbirliği arayışına yol açmıştır. Ve bugün bakıldığında her iki lider çok mükemmel bir ilişki gerçekleştirmiş görülmekte. En son işte Moskova'daki zirveyi hepimiz birlikte izledik. Burada bir takım farklı beklentiler vardı. Ama her ne olursa olsun iki lider bir araya geldiğinde Türkiye ve Rusya arasında o beklenilen krizin yerini çok daha farklı bir hava alıyor. Ve her ikisi de daha güçlü işbirliği mesajları veriyor ki bu işbirliğinin devam etmesi oldukça önemli. Bakınız bir tek bizim açımızdan değil, bir kez daha altını çiziyorum. Rusya şunun farkında. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu projesini engellemenin yolu veya Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı çevreleme ya da Rusya'yı bitirmeye yönelik politikasını bitirmenin ya da ona büyük darbe vurmanın yolu Türkiye ile güçlü ilişkilerden geçiyor. Çünkü Türkiye denildiğinde Moskova'dan bakıldığında şu görülüyor. Türk İslam dünyası. Yani burada Türk İslam dünyası tabirini biraz da şunun için kullanıyorum. Müslüman olmayan Türkler de var. Ve bugün Rusya içerisine bakıldığında Müslüman Türkler de var, Müslüman olmayan Türkler de var. Balkanlara doğru döndüğümüzde Gagavuzlar mesela bakıldığında. Ama sonuçta Türk ve İslam'ı görüyor. Ve bu Türkistan coğrafyasında en büyük devlet, en güçlü devlet de Türkiye. Ve bunu bir başka devletle yapabilmesi de mümkün değil. Buna İran da dahil bakıldığında. Şimdi rasyonel bakış açısı Rusya açısından bunu gerektiriyor. Evet, Rus-İran ilişkileri belki farklı noktalarda çok iyi olabilir. Ama daha makro planda Türkiye'nin yerini alması mümkün değildir. Dolayısıyla bugün Türk-Rus ilişkilerine bakıldığında çok büyük bir hedefi esas almıştır. Çok kutuplu dünya. Ve burada çok kutuplu dünyadan yanayız mesajı bence çok önemli. Türkiye ve Rusya bu çok kutuplu dünyanın birer parçası. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği dünya beşten büyüktür ifadesi bu açıdan bence çok önemli. Belki ilerleyen günlerde, programlarda bunu daha derinlemesine konuşabiliriz.
Eyvallah Sayın Hocam. Yine vaktin nasıl geçtiğini bilemedik. Hakikaten güzel, aydınlatıcı bir program oldu. İzleyicilerimiz de inşallah bu kanaate varmışlardır. Belki şöyle özetleyebiliriz. Evet, bütün bu anlatılanların neticesinde Türkiye jeopolitik bir denge gücüdür. Türkiye'yi yanına alan büyük güçler kendileri kazanır. Türkiye'yi karşısına alan da kaybeder. Bunun en bariz örneği de işte Soğuk Savaş dönemindeki Türkiye'nin takındığı, takip ettiği stratejidir. Ve bunun neticesinde de efendim SSCB'nin dağılmasıdır. Dolayısıyla Türkiye büyük güçler arasında özellikle Sultan II. Abdülhamit'ten beri tevarüs ettiği bu denge politikasını kendi çıkarlarını maksimize etmek için, kendi milli çıkarlarını devam ettirmek için kullanmaya devam edecektir. Türkiye milli güçleriyle ve sahip olduğu jeopolitik gücüyle büyük güçler arasında dengeyi her zaman değiştirecek bir kutup başıdır, bir bölge gücüdür.
Dengesizliğin dengeleyicisi.
Eyvallah.
Bakınız, İngiltere Eyvallah. İçin dengenin dengeleyicisi denilir.
Eyvallah.
Ve o aslında çok daha farklı hedefleri içerir biliyorsunuz.
Eyvallah.
Ama biz gerçekten dünya adına, insanlık adına
Eyvallah.
Oradaki dengesizliğin giderilmesinde dengeleyici bir
Eyvallah.
Güç. Tarihsel rolümüz, misyonumuz Eyvallah. Değil mi? Hep buna Eyvallah. İşaret eder.
Gayet güzel. Evet değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Sizlere Türkiye'den selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve yeni bir Tarihten Yansıyanlar programıyla buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz. Esen kalın diyoruz.
Tarihten Yansıyanlar.